Ayrım 28.
Yeni Osmanlılar ile ilk Osmanlı gazetecileri olarak o zaman öncü rolü oynamışlardı. İTC yönetimi sırasında bu eğilim pekiştirilmişti. Ziya Gökalp ve onun çevresi dilde Arapça ve Farsça dil bilgisi unsurlarının yerine Türkçe unsurların konulmasını ve gereksiz eş anlamlı sözcüklere itibar edilmemesini savunmuşlar. Fakat dilde arılaşma taraftarlarının aksine günlük dilin parçası haline gelmiş Arapça ve Farsça sözcükleri ise kabul etmişlerdi. Harf inkılabından sonra dilde arılaşmanın daha aşırı taraftarları bazı nedenlerden dolayı öne geçmişlerdi. Birincisi harf inkılabının başarısı. Bu tür resmi emir yoluyla devrimin mümkün olduğu düşüncesini cesaretlendirmekteydi. İkincisi, yeni harflerin özelliği dilde arılaşmayı teşvik ediyordu. Bu alfabe, eski Osmanlıca yazı biçimini yeni harflere uyarlamak için değil, konuşulan Türkçenin gerçek seslerini verecek şekilde tasarlanmıştı. Bunun sonucu olarak aslen Arapça ve Farsça olan birçok sözcük yeni harflerde yabancı, hatta anlaşılmaz görünüyordu. Üçüncüsü, dilde arılaşma taraftarlarının köktenci çözümleri, dilden bütün Arapça ve Farsça sözcüklerin kaldırılması ve arı bir Türk dili yaratılması, 1930'ların aşırı ulusçuluğuyla uyum halindeydi. 1932'de Mustafa Kemal ilk Türk Dil Kurultayı'nın toplanması için girişimi ele aldı. Bu kurultayda arılaşma taraftarlarıyla ılımlılar kozlarını paylaştı ve galip çıkan birinciler oldu. Ilımlılar dilin devrimci yolla ve emirle değiştirilemeyeceğini ileri sürmüşlerdi. Bu Cumhurbaşkanı tarafından zorla ve hızla gerçekleştirilen devrimci değişimlere dolaylı bir saldırı ve karşı devrim zihniyetinin bir işareti olarak kabul edildi. Bir reform programı hazırlandı ve Türk Dili Tetkik Cemiyeti, sonradan Türk Dil Kurumu kuruldu. Cemiyet üyeleri coşku içerisinde Osmanlı söz varlığının yerine koymak amacıyla lehçelerden ve eski edebi kaynaklardan, hatta Orta Asya'daki Türk dillerinden sözcükler devşirmeye koyuldu. Bu hareket kısa zamanda güçlüklerle karşılaştı. Halk yeni sözcüklerin sadece bazısını benimsemişti. Yeni sözcükler yerini tutması istenen sözcüklerle çok defa yan yana yaşar olmuş ve farklı anlamlar kazanmışlardı. Sadece cemiyetin üyeleri için anlaşılır olan bir çeşit yapma bir dil peyda olmuştu. 1934 yılında bizzat Mustafa Kemal yeni dilde tamamen anlaşılmaz olan birkaç nutuk verdi. Ancak 1935'te dilin daha yaygın olan kullanılış tarzına yeniden döndü. Dil reformu 1935'te güneş dil teorisine girişilmesiyle geçici olarak çıkmazdan kurtarıldı. Bu teori bütün dillerin başlangıçta Orta Asya'da konuşulan, tarihin en eski dönemlerine ait olan tek bir dilden çıktığını, bütün diller içinde bu kökene en yakın olanın Türkçe olduğunu ve bütün dillerin Türkçeden geçerek bu en eski döneme ait olan dilden gelişmiş olduklarını kabul ediyordu. Quergic adındaki Viyanalı bir Doğu bilimcisi tarafından icat edilen bu kuram, Türk dil bilimcileri arasında kuşkuyla karşılanmıştı. Buna rağmen Mustafa Kemal'in desteğini kazanmış, Mustafa Kemal Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ne bu kuramın ayrıntısıyla incelenmesini emretmişti. Cemiyetin 1936'daki 3. kurultayı bu kuramı resmen kabul etti ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde bu kurama ilişkin kurslar zorunlu hale getirildi. Bu kuramın başarısı için çok iyi bir pratik neden vardı. Eğer bütün sözcükler aslen Türkçeden geliyorsa bunları tasfiye etmeye artık gerek yoktu. Bunlar yapma bir etimoloji sayesinde kolaylıkla ulusallaştırılabilirlerdi. Yine de şurası açıktır ki Cumhurbaşkanları ile birlikte birçok Türk bu öğretinin gerçekten büyüsünde kalmıştı. Atatürk'ün 1938'de ölümünden sonra dilde reform hareketi atalımını büyük ölçüde kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hareket sürüyordu ama artık hükümet tarafından faal şekilde teşvik edilmiyordu. Dil reformu sürerken dil cemiyeti varlığı ve kurumlaştırma çalışmaları ile 1931'de kurulmuş olan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin sonradan Türk Tarih Kurumu çalışmalarına çok şey borçluydu. Bu kurumun 1932'de Ankara'da yapılan birinci kurultayında Türk tarih tezi ilk kez ortaya atıldı. Mustafa Kemal tarafından kuvvetle desteklenen bu kuram, Türklerin aslen Orta Asya'da yaşamış olduklarını ama kuraklık ve kıtlık yüzünden Çin, Avrupa ve Yakın Doğu gibi başka bölgelere göç etmek zorunda kalmış olduklarını kabul ediyordu. Böylelikle Türkler dünyanın yüksek uygarlıklarını yaratmışlardı. Yakın Doğu'daki Sümerler ve Hititler aslında ilk Türklerdi. 1930'larda kurulmuş olan iki büyük devlet bankasına Sümer Bank ve Eti Bank adlarının verilmiş olması bir tesadüf değildir. Atilla ve Cengiz Han uygarlaştırma misyonunun icracıları olarak tanımlanmıştı. Bu kuram Türklere kendi geçmişleri ve kendi ulusal kimlikleri için yakın geçmişten yani Osmanlı döneminden bağımsız bir övünç duygusu vermeyi amaçlıyordu. Hititlerin ve Truvalıların ilk Türkler olduklarının söylenmesi, Anadolu'nun çok eski zamandan beri bir Türk ülkesi olduğunu kanıtlama konusunda ayrıca bir yarara sahip olup, Cumhuriyet yurttaşlarının köklerini böylece yaşadıkları topraklara uzandırmış oluyordu. Tarih tezi, Kemalist liderliğin yeni bir ulusal kimlik ve güçlü bir ulusal birlik kurmaya çalışırken kullandıkları araçlardan biriydi. Ama bu, sırf çıkara dayalı bir görüş aşılama biçimi demek değildi. Dil bilimsel kuramlarda da olduğu gibi, Mustafa Kemal'in kendisinin ve siyasal liderliğin birçok mensubu ile eğitim kurumundaki birçok kişinin buna inandıklarının bütün belirtileri bulunmaktadır. 1932'den itibaren tarih tezi okul ve üniversitelerdeki tarih öğretiminin dayanağını oluşturdu. Bu tezin aşırı iddiaları 1940'ların sonlarından itibaren sessizce terk edildi. Ama bugünkü okul kitaplarında bile izleri hala durmaktadır. Tarih tezinin bir parçası olduğu aşırı ulusçuluk, Kemalist politikaların öteki niteliği olan Batı usullerine hayranlık ve taklitle çelişir gibi gözüküyorsa da aslında Batı usullerinin benimsenmesini kolaylaştırmaya hizmet etti. Bir taraftan Türk mirasının bu miras büyük ölçüde efsanevi olsa bile Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Doğulu ve İslami olan uygarlığından ayrı bir şey gibi vurgulanması, geleneksel Orta Doğu uygarlığı unsurlarının Batı'nınkilerle değiştirilmesini kolaylaştırmıştı. Aşırı milliyetçilik bir taraftan da Türklere bilhassa da genç kuşaklara kimi zaman üstünlük duygusuna çok yaklaşan güçlü bir ulusal kimlik ve ulusal övünç duygusu aşılamıştı. Ve bu bir anlamda Avrupa'yı izleme ihtiyacını psikolojik olarak dengeliyordu. Toplumsal yaşamın laikleştirilmesinde atılan en önemli adım tarikatların kaldırılmasıydı. Kapatılacakları Eylül 1925'te duyuruldu ve Kasım 1925'te yürürlüğe kondu. Osmanlı tarihi boyunca bu mistik birliklerin çok önemli dinsel ve toplumsal işlevleri olmuştu. Psikolojik düzeyde bunlar, ulemanın üst düzey dininde olmayan mistik, duygusal bir boyut sunmaktaydılar. Ve aynı zamanda da birliktelik, korunma ve toplumsal devingenlik sağlayan bir ağ vazifesi görüyorlardı. Tarikatlar, Batı'nın ekonomik, siyasal ve kültürel sızmasına karşı tepkinin bir parçası olarak 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında daha da etkin hale gelmiş görünüyorlar. Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerde olduğu gibi Jön Türklerle tarikatlar arasındaki ilişkilerde de değişken olmuştu. Bir yandan Şii İslam'ına yakın olan Heterodoks Bektaşi tarikatı hem İTC'yi hem de Anadolu Direniş Hareketi'ni desteklemiş gibi gözüküyor. Mevlevi tarikatı kendi tabularını 1. Dünya Savaşı'na göndermişti. Öte yandan da Nakşibendi tarikatı üyeleri hem 1909'daki 31 Mart hem de 1925'teki Kürt isyanını yönlendirmişlerdi. Siyasal konumları her ne olursa olsun, bunların yaygın tekke ve türbe ağları, müritlerin şeyhlerine zorunlu itaatleri ve kapalı ve esrarlı tarikat kültürü, onları modern, merkeziyetçi bir ulusal hükümetin kabul edemeyeceği ölçüde bağımsız kılıyordu. Kemalistler, laikleştirme hamlesini resmi, kurumlaşmış İslam'ın ötesine yaymak suretiyle, popüler dinin giyim, muska, falcılar, kutsal şeyhler, evliya türbeleri, hacca gitme ve bayramlar gibi en önemli unsurlarına el atmışlardı. Bu tedbirlerin yol açtığı öfke ve bu tedbirlere gösterilen direniş, örneğin yalnızca resmi yüksek din için bir önem taşıyan hilafetin, Şeyhülislamlığın ya da medreselerin kaldırılmasına duyulan öfke ve direnişten çok daha büyüktü. Hükümetin popüler dinin çoğu dışa vurumunu bastırmada, en azından kentlerde başarılı olmasına karşın popüler din kuşkusuz yok olmadı. Tarikatlar büyük ölçüde yer altına kaydı. Ama otoriter ve bilhassa 1940'larda gitgide gözden düşen bir yönetim biçiminin dayatılması ve popüler İslam'ın bastırılması yoluyla hükümet İslam'ı siyasallaştırdı ve onu bir muhalefet aracına dönüştürdü. Denebilir ki Kemalistler popüler dine sırt çevirmekle kendileriyle halk kitlesi arasındaki bağları kesmişlerdi. 1930'larda İslam'ı ulusallaştırmak ve yenileştirmek için hükümetin teşvikinde girişimler oldu. Ama bu Türk reformu seçkinlerin küçük bir bölümünün ilgisiyle sınırlı kaldı. Bu reformun en açık tezahürü, Arapça ezanın yerini devlet konservatuvarı tarafından bestelenen Türkçe ezanın almasıydı. Takipçilerinin Bediüzzaman, zamanın mucizesi diye adlandırdıkları İslamcı modernist Said Nursi'nin 1930'larda kurmuş olduğu hareket çok daha önemliydi. Nursi'nin Jön Türklerle inişli çıkışlı bir ilişkisi olmuştu. 1909 karşı devrimine katılmış ama 1. Dünya Savaşı'nda teşkilat-ı mahsusa propagandacısı olmuştu. Ulusal direniş hareketini desteklemiş ancak 1923'te bu hareketin laik eğilimleri konusunda uyarıda bulunmuştu. Yüzyılın ilk yıllarından itibaren Said bir din alimi olarak özellikle doğuda ün kazanmıştı. Şeyh Said isyanından sonra önde gelen diğer Kürtlerle beraber tutuklanmış ve ülkenin batısındaki Isparta'da ikamete mecbur tutulmuştu. 1920'lerden itibaren düşüncelerini risalelerde vaaz etmeye başladı. Bunlar sonradan toplu şekilde Risale-i Nur diye adlandırılacaktır. Risale-i Nur'da Müslümanlara Allah'ın birliğini yaşamlarına temel almalarını ama ayrıca modern bilim ve teknolojiyi öğrenmelerini ve bunları onun gözünde toplumsal birliktelik için tek gerçek temel olan İslamiyet davasında kullanmalarını bildiriyordu. 1935-1953 yılları arasında Said Nursi, dini siyasal amaçla kullandığı iddiasıyla birkaç kez tutuklandı ve yargılandı. Ancak Said, toplumsal seferberliği vaaz etmesine ve laikliği de milliyetçiliği de reddetmesine rağmen doğrudan siyasal faaliyet içine girmedi. Kemalist dönem boyunca yazıları yasaklanmış, ancak genişleyen mürit çevresince el yazısıyla çoğaltılmıştı. Ölümünden sonra Nurculuk akımı büyümeye devam etti ve Türkiye'de ve yurt dışındaki göçmen Türk işçileri arasında çok etkin hale geldi. Topluca ele alındığında, Kemalist reformlar Türkiye'nin çehresini tam anlamıyla değiştirmiştir. Batılı olmayan Müslüman bir ülkenin geçmişini bir kenara atmayı tercih edip Batı'ya katılmak istemesi, Batı'da büyük bir etki yaptı. Tamamıyla yeni, modern ve farklı bir Türkiye'nin ortaya çıkmış olması Batı'da genel kabul gördü. Türkiye'ye dair 1930'lu, 40'lı ve 50'li yıllarda yayınlanmış ünlü kitapların başlıkları buna tanıklık eder. The Turkish Transformation, Türkiye'nin dönüşümü, Henry Elisha Allen, 1935. The New Turks, Yeni Türkler, Eleanor Bisby, 1951. The Old Turkey and the New, Eski Türkiye, Yeni Türkiye, Sir Harry Luke, 1935. Die Neue Türkei, Yeni Türkiye, Kurt Simke, 1930. Modern Turkey, Modern Türkiye, Geoffrey Lewis, 1955. Ve daha birçok kitap. Genel olarak bu yazarlar Türk toplumundaki değişimin kapsamını olduğundan fazla değerlendirmekteydiler. Reformlar Türk halkının büyük çoğunluğunu oluşturan köylülerin yaşamını hemen hiç etkilememişti. Anadolu'lu bir köylü ya da bir çoban hiç fes giymemişti. Bu yüzden de fesin kaldırılmasından dolayı özel bir endişeye düşmemişti. Karısı zaten peçe örtünmezdi. Bu nedenle peçe örtünmenin engellenmek istenmesi o ve karısı için bir anlam ifade etmiyordu. Ne okuyabiliyor ne de yazabiliyordu. Bu sebepten harflerin dünyası onun için önemsizdi. 1934 yılında soyadı almak zorunda kalmıştı. Ama bütün köylüler bugün de ilk isimlerini kullanmayı sürdürmekte ve soyadları sadece resmi amaçla kullanılmaktadır. Yeni medeni kanun çok eşliliği yasa dışı kılmıştı. Ama çok eşliliğe paraca gücü yeten çiftçiler gerekirse çoklukla yapıldığı üzere eve bir ikinci kadın alabilmekte, bu kadınla evlenmeksizin ondan doğan çocuklarını resmi nikahlı eşiğinin kütüğüne geçirebilmektedirler. Reformları köylere götürmek, modern teknikleri yaymak, laik ve pozitivist bir tutum aşılamak için girişimler de vardı. Halk odaları bu türden bir girişimdi. Bir diğeri de köy enstitülerinin kurulmasıydı. 1935'te kırsal kesimdeki cehalet sorunuyla mücadele etmek için bir okuma yazma seferberliği başlatıldı. O tarihlerde 40 bin Türk köyünden yalnızca 5 bin civarındakinde okul bulunuyordu. Çoğunlukla bunlar 3 sınıflıydı. Bu okulların çoğu çok ilkeldi ve sadece tek öğretmeni vardı. Bu seferberliğin başına getirilen kişi Almanya'da Kerschensteiner'ın eğitime ilişkin fikirlerini tahsil etmiş olan Türkiye'nin önde gelen pedagogu İsmail Hakkı Tonguç idi. Okuryazarlık sorununu çözmede ilk girişim, orduda okuma ve yazmayı öğrenmiş olan genç köylüleri alıp bunlara 6 aylık bir kurs gördürmek ve sonra onları köylerine eğitmen olarak göndermek idi. Bu çözümün yetersiz olduğu anlaşılınca Tonguç'a kendi düşüncelerini uygulama ve enstitülerde tecrübe etme fırsatı tanındı. Bu enstitülerde köy gençleri ilkokul öğretmenleri olarak eğitilecek, aynı zamanda da modern teknik ve tarımsal becerileri kazanacaklardı. Amaç sadece çocuklarına okuma yazma öğretemeyen köy ailesine yardım etmek değil, onları 20. yüzyılın bilim ve teknolojisine uygulama düzeyinde dahil etmekti. Köy enstitüleri devam ettikleri süre boyunca çok başarılı oldular. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrasında siyasal çoğulculuğun gelişiyle birlikte hükümet için hassas bir konu haline geldiler. Muhalefet enstitüleri komünizm propagandasını yaymakla suçluyordu. 1948'de hükümet enstitüleri öğretmen yetiştiren sıradan kurumlara dönüştürdü. Demokrat Parti 1950'de iktidara geldiğinde hepsini birden kaldırdı. Reformların kentlerdeki etkisi çok daha büyük olmuştur. Buralarda Kemalistler pozitivist, laik ve modernlikten yana olan ülkelerini destekleyen kümeyi hayli genişletmekte gerçekten başarılıydılar. Kemalist devrimin kentlerdeki bel kemiğini genellikle bürokrat, subay, öğretmen, doktor, avukat ve büyük ticari işletmelerin girişimcileri oluşturuyordu. Sanatkar ve küçük tüccarlar ise bastırılmış olan geleneksel kültürün bel kemiğini meydana getiriyorlardı. Tek parti dönemindeki ekonomik gelişmeler. 1930'larda Türk siyasetine ve kamuoyuna egemen olan tek konu ekonomiydi. 1923 Şubat başlarında İzmir'de 1. İktisat Kongresi'nin toplanmış olması, Türk lider takımının ekonomik sorunların önemini kavramış olduklarını gösteriyordu. Kongre, Mustafa Kemal'in bir nutkuyla açılmış, Mustafa Kemal siyasal bağımsızlık kazanılmış olduğu için artık ekonomik bağımsızlığın önemli olduğunu vurgulamıştı. Bununla kuşkusuz, dinleyicilerin üzerinden barış konferansındaki Fransız ve İngiliz delegelerine hitap etmekteydi. Kongrede 1100 çiftçi, tüccar, işçi ve sanayici temsilcisi ekonomi politikalarını tartıştı. Kongrenin bir kısım kararları Nisan ayında yayımlanmış olan Halk Fırkası programına 9 umdeye konulmuştu. Kongredeki tartışmaların çoğu savaş öncesi dönemde Jön Türkleri ikiye bölmüş olan aynı meseleye, yani liberalizmin mi yoksa milli iktisat programının devlet müdahaleciliğinin mi tercih edileceği meselesine hasredilmişti. Kongre yerel sanayinin korunmasını istemiş, bununla beraber yabancılara ayrıcalıklı muamele gösterilmemesi şartıyla yabancı yatırımlara karşı çıkmamıştı. Liderlik alınan birbirinden oldukça farklı kararlardan, kongrenin devletin büyük yatırımlardan sorumlu olduğu karma bir ekonomi istediği anlamını çıkardı. Zamanın iktisat vekili Mahmut Esat Bozkurt, Türk ekonomi siyasetinde ne kapitalist ne de sosyalist olan yeni Türk İktisat Okulu'nun esas alınacağını açıkladı. Ancak bu yeni okulun ne olduğu çok açık değildi. 1920'lerde izlenen ekonomi politikaları, özel mülkiyet ve özel girişime dayanıyor olmaları itibarıyla temelde liberaldi. Gel gelelim, devletin müdahale etmesi açısından liberal değildi. Büyük yatırımlar söz konusu olduğunda devlet müdahale ediyordu. En önemli yatırımlar demiryolu yapımına ilişkindi. 1923-1929 yılları arasında 800 kilometrelik demiryolu hattı döşenmişti ve 1929 yılında 800 kilometre daha inşa halindeydi. 1924 yılında hükümet, ülkenin batısına hakim olan yabancıların mülkiyetindeki demiryolu şirketlerinin bütün hisse ve ticari haklarını satın almaya karar verdi.